Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal.
Merhaba. Once again, thank you very much for inviting us and giving us the opportunity to connect with an audience on Buyukada and on all the Prince Islands in general. My name is Carlos Tarco Sanz, an architect and urban planner from Spain, and at the same time, the founding partner of Open Act Architecture together with Suhal Kohl. Our works and research focus on design relationships between public spaces, infrastructure, and the environment. Therefore, we research on the design of open-ended systems as the basis for adaptable and organic mechanisms within the urban life. And because of the similarity of the competition topic, we were really excited and interested and finally gladly attended the competition.
Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Tarihsel süreçte yaşayan bir mahalleden meydana dönüştürülmüş olan Büyükada Arabacılar Meydanı'ydı biliyorsunuz. Ve hayli tartışmalı bir süreç sonunda bu sene yarışmaya açılmıştı. Ve yarışma sonuçlandı. Şimdi bugün birincilik ödülü alan 20 sıra numaralı proje ile 3 konuğum var. Esasında 2 konuğum, 1 konuğumuz da ses kaydıyla bize katılacak. Zuhal Kohl, Zuhal Hanım.
Buradayım, merhaba.
Siz buradasınız, evet. Harika. Berna Yaylalı.
Merhaba.
Merhabalar. Ve Carlos Zarkosans, o bize ses kaydıyla dahil olacak. Tebrik ediyorum bütün ekibi ve hoş geldiniz diyorum.
Çok teşekkürler, davetiniz için de çok teşekkür ediyoruz biz tekrar.
Sağ olun, çok yoğunsunuz. Davetinizi kabul ettiğiniz için gerçekten teşekkürler. Ben kısacık 20 sıra numaralı projede kimler var onları da isimlerinden bahsetmek istiyorum. Zuhal Kohl, Ozan Önder Özener, Ozan Şen, Berna Yaylalı, Zehra Saday Aygün, Başak Demireş Özkul. Danışmanlar Carlos Zarkasans, Zeynep Küheylan. Yardımcılar Berrak Zeynep Yılmaz, Merve Özyalın, Ada Karadoğan, İpek Temizkan. Eksiğim kalmamıştır değil mi?
Evet, böyleydi ekibimiz.
Harika. O zaman şöyle yapalım isterseniz. İlk sözü uzaklardasınız. Siz de Madrid'den bize bağlanıyorsunuz Carlos'la ama Berna Hanım burada. Evet, Carlos'a evet. Bırakalım isterseniz.
Tamamdır. Ben Carlos'un söylediklerini birazcık böyle Türkçeleştirip biraz böyle üzerinden geçeceğim. Bugün Open Act'in küçük bir bölümü olarak buradayız. Tekrar çok teşekkürler bizi davet ettiğiniz için ve projeyi biraz daha anlatma fırsatı tanıdığınız için. Biraz Open Act üzerine konuşmak istiyoruz. Ben Zuhal Kohl ve Carlos da kendini tanıttı zaten o kayıtta. Mimar ve kentsel tasarımcıyız ve aynı zamanda Open Act Architecture kurucu ortaklarıyız. Open Act mimarlık diyelim. İstanbul ve Madrid tabanlı bir ofis, bir tasarım ofisi. Ve Open Act'te işlerimiz ve araştırmalarımız çoğunlukla kamusal alan, altyapı ya da altyapısal kamusal mekan ve ekolojik girdilerin kesişimindeki tasarım ilişkilerine odaklanıyor. Dolayısıyla çok fazla girdi, katman ve değişkenin mekanlar üzerinden nasıl bir araya gelebileceğini, başlıca gelebileceğini sürekli araştırıyoruz. Ve bu başlıca araştırma konumuz. Yani o sebeple de evrilmeye devam eden değişime, sosyal katılma olduğu kadar ekolojik süksesyona, sosyoekonomik değişimlere göre de böyle reaksiyon verebilen açık projeler üzerine çalışıyoruz ki zaten anlayabileceğiniz üzere biraz ofisin adından da ki belki birazcık açık radyoda olması bu işin de iyi oldu belki.
Açık radyo.
Evet.
Evet.
Ve yani dolayısıyla yaptığımız işler farklı ölçeklerde uyarlanabilir, esnek ve organik senaryolara odaklanıyor. O yüzden de Büyükada Fayton Meydanı yarışmasını duyduğumuz anda tamamıyla yani çok çok heyecanlandık. Çünkü bizim araştırma ve çalışma konularımız da çok paralel. O yüzden en başından beri böyle severek yaptığımız bir taraftan da tüm bilgi ve deneyimlerimizi de bir şekilde aktarmaya çalıştığımız bir süreç oldu bizim için de.
Peki hemen sorularıma geçmeden ön bir soru sorsam, nasıl bağlantılar kurdunuz? Çünkü çok adanın içerisinde değilsiniz, yani olmanız da şart değil zaten elbette. Ama bağlarınızı nasıl, bilgilerinizi nasıl topladınız? Böyle kısacık oradan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Tabii hani biz ekibin bir kısmı Madrid'de, bir kısmı Boston'da, bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı İzmir'de böyle adaya gidip geldik bu süreçte tabii ki. Bazı ekip üyelerimiz gitti geldi. Fakat adayla ilgili bilgilerimiz yalnızca bu yarışma süreciyle kısıtlı da değildi. Özellikle ben adada birkaç yaz geçirdim. Öğrenciyken iki kere ada üzerine hem şehir planlama da okurken hem mimarlıkta okurken çalışma fırsatım oldu. Daha sonra da adalı arkadaşlarım üzerinden de adayla ilgili çok fazla hikayelerde biliyorum. Bir şekilde de adayı da çok severim. Her seferinde de Carlos üzerinden aile tabii ki
Evet.
böyle gezilerinde de sürekli ada gittiğimiz bir yerdir. Fakat tabii ki bu yalnızca bizim kendi kişisel deneyimlerimizle ya da geçmişte yarışma öncesinde ne yaptığımızla kısıtlı kalmadı. Çalışmalar yarışmanın açılacağıyla ilgili ilk duyurular ve ilk toplantılar yapılmaya başladığında yarışma şartnamesinin oluşmasını beklemeden ve şartnamenin kapsamını ya da işin ölçeğini de çok böyle kestiremeden ön araştırma çalışmalarına başladık biz ekip olarak. Ekibi de kurduk o zamandan aslında. Ekipte hem farklı disiplinlerden hem de farklı konular ve ölçekler üzerine uzmanlığı olan tasarımcılar mevcut, mimarlar mevcut. Yani her ekip üyesi kendi ilgi, uzmanlık ve mesleki alanlarında araştırmalarını bu kapsamda üstlenip böyle yarışma şartnamesi henüz açıklanmamışken çalışmaya başladı. Ve araştırma konularını da mümkün olduğunca geniş tutmaya çalıştık. Yani imar planından adanın özgün fauna ve florasına, tarihi fotoğraf arşivi oluşturma işinden adanın bol etkinlikli geçmişini ve bugününü araştırmaya ya da ada halkının toplantılardaki geri bildirimlerinin notlarını oluşturmaya kadar geniş bir yelpaze oluşturmaya çalıştık araştırma için. Elimizden geldiğince tabii ki.
Anladım. Burada adalı danışman gördüğüm kadarıyla yok danışman kadronuzda. Yanılmıyorum değil mi?
Yok, yanılmıyorsunuz ama süreç boyunca konuştuğumuz arkadaşlarımıza, benim kişisel arkadaşlarım oldu. Her ne kadar onları danışman olarak yazmasak da farklı ilişkiler oldu tabii ki. Başka
evet.
Sohbetler
Belki
oluyordu
ilerleyen
herhalde.
Süreçte, yani bizim temennimiz ilerleyen süreçte yerelden ve sivilden ve STK'lardan belki ekibe de eklenen olabilir mi?
Tabii ki, tabii ki. Aslında bu zaten hedeflerimizden bir tanesi. Şu anda nasıl devam edecek biz de henüz bilmiyoruz. Merakla da bekliyoruz ilk toplantıları. Bir taraftan biz de burada takip etmeye çalışıyoruz online de olsa. Ana hedefimiz de o zaten. Mümkün olduğunca sohbeti yayabilmek, mümkün olduğunca fazla ilişki ağı kurabilmek ve gerçekten geri bildirme ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Onun da tabii ki adalılardan geleceği.
Evet,
Gerçek.
Dünya Mirası Adalar programı da 6 senedir Açık Radyo'da ve 300'ü geçen konuğumuz var. Sizler için umarım iyi bir envanter orası da. Bilmiyorum daha önceden programımızı biliyor muydunuz, dinlemiş miydiniz?
Benim için bir ilk açıkçası. Ama
evet, ama bundan sonrası
evet.
için zaten podcastler de var. Umarım size de iyi bir kaynak oluşturur. Çünkü biz programımızın sonunda şöyle diyoruz. Adalar hepimizin. Gerçekten.
Evet.
Adalılar sadece adalıların olamaz.
Kesinlikle. Çok doğru bir mesajı var.
Evet, şimdi bağlanmadan önce de konuşmuştuk. Oldukça sıkıntılı bir bölge esasında. Küçücük bir yer ama. Bir agora. Fakat kültürel peyzajını henüz da kaybetmemiş ama parça parça kaybediyor. İstanbul'a çok İstanbul'da az rastlanır bir sivil mimari örneği var, yan yanalık var. Fakat bunun yanı sıra çok kaçak yapı var, katlar var, eklentiler var. Bunu halen günümüzde şu anda Payton Meydanı'nda devam eden yerleştirmeler, inşaatlardan dahi görebiliyoruz. Atların adası, haliyle faytonların da adası olan ve yayaların adası olan yürünebilir adalardan motorlu yaşama geçmiş bir ada var. Ve bütün bunlar işte tam da sizin çalışmalarınızın içinde bu son bir buçuk senede oldu ve yüzlerce de kaybedilen at var ve ismi de çok anlamlı. Tabii biz buna oldukça zor bakıyoruz. Sizin işiniz de sanki zormuş gibi geliyor böyle bakınca. Bu zorlukların üstesinden gelmek için nasıl bağlantılar, yani kamusal anlamda nasıl ilişkiler kurmayı düşünüyorsunuz?
Bu zaten sanırım alanın en büyük zorluğu. Bu şurada tanımlamaya çalıştığınız bu sorunun içinde böyle katman katman farklı ve farklı ölçekte farklı problemler var. Farklı kurumlarla ve farklı aktörlerle çözülmesi gereken sorunlar da var aslında. Mümkün olduğunca stratejik yaklaşmaya çalıştık ki zaten kamusal alan tasarımında da benimsediğimiz işte açık proje olması ile ilgili asıl böyle ana savımız da o projenin mümkün olduğunca açık, katılıma açık, ekolojinin süksesyonuna açık, sosyoekonomik değişimlere açık, işte imar planı değişikliğine bir şekilde reaksiyon verebilecek bir stratejik altyapısının olması gerekiyor. Ve tabii ki böyle bir perspektiften yaklaştık bize mümkün olduğunca. Çünkü adaların bir dünya metropolü olan İstanbul'la ilişkisi, kontrastları, hız farklılıkları başlı başına zaten çok özgün bir durum oluşturuyor. Yani adalar arasında da hatta yine baktığımızda gerek kentsel gerek ekolojik sistemiyle de Büyükada hem yerel yaşantısı, çok kültürlü sosyal dokusu ve peyzajıyla da adalar mikro evreninin diyeyim merkezi konumunda ve dolayısıyla Python meydanında yapılacak olan herhangi bir şey aslında çok kritik hale geliyor. Çünkü şu anda Büyükada'nın özellikle içinde bulunduğu bu niteliksiz, tek tipleşmiş ve bir anlamda da adalara özgün olmayan turizm faaliyetleri böyle ne yazık ki hem yerel hayata fazlasıyla baskı oluşturuyor hem de adaya özgü birçok değer ve mekanın kimliksizleşmesine de yol açıyor. Yani bu da sorunlardan bir tanesi aslında sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu kapsamda meydanda yapılacak herhangi bir değişikliği biz çok kritik olarak tanımladık. Çünkü gerçekten nasıl ele alınacağı bu konunun adanın yalnızca meydanın geleceğiyle ilgili değil de adanın ve hatta adaların geleceğiyle ilgili de bir şey söyleyebilir. O yüzden mümkün olduğunca o farklı ölçeklerdeki etkisini anlamaya, araştırmaya çalıştık. Ve burada bu Büyükada merkez bölgesi için çok tanımlayıcı bir rolü olduğu için meydanın yalnızca kendi ölçeği, kendi çeperi için değil de tüm ada ve hatta adalar için adalara özgün kentsel, kültürel ve ekolojik stratejilerin üretiminde acaba bir ilk nokta, çıkış noktası olabilir mi? Böyle bir meydan olabilir mi diyerek fikir geliştirmeye başladık. Orada da işte meydanı meydan ne yapar? Nedir meydan diyerek biraz böyle tabii hani oralardan yola çıktık. Ve bunun üzerine de geliştirdiğimiz aslında meydanı adanın yaşamıyla birlikte evrilmeye devam edecek bir sosyal peyzaj olarak tasarlamaktı. Bu sosyal peyzajın aynı zamanda ekolojik peyzajla ilişkisi, bunların hepsinin işte bütünleşmesi ve yaşamaya, yaşatılmaya, hafızanın da orada temsil edilerek böyle kristalleşmiş bir şekilde temsil edilerek değil de gerçekten yaşanarak etkinliklerle tekrar tekrar insanların deneyimleyebileceği şekilde acaba nasıl hafıza yaşatılabilir onu sorgulayarak evet, biraz yaklaştık.
Evet, peki ben burada iklim krizi ve karbon ayak iziyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Onu Berna Hanım'a da sorayım. Arzu ederseniz siz de cevaplayın tabii. Şimdi bildiğimiz, öğrendiğimiz her şeyde biraz yani paradigmalarımız sarsılıyor. Ve bu büyük ölçekteki projeler bayağı yani karbon ayak izi yüksek projeler bizi artık sürdürülemez bir hayata döndürdü ve yani yok oluşumuz, biyoçeşitliliğin yok oluşuna şahit olurken kendi yok oluşumuz için de gerçekten veriler var artık. Endişelenmememiz için hiçbir neden yok. Peki bu durumda biz yapıp yıkmak ve yeniden yapmak yerine var olanları iyileştirerek ve bunlar üzerinden yol alabilir miyiz? Bu meydan içinde acaba en az karbon ayak izini ne kadar az bırakarak veya sadece tabii ki o bölge için değil, bütün yerler için bunu biz işte o en karar mercilerinde niyetin gittiği, yani niyetinin tam da ne olduğunu bilemediğimiz yerlerde bu tür kişileri ikna edebilme ihtimalleri var mı? Bunlar üzerine çalışmalarınız, tecrübeleriniz nasıl, biraz buradan bahseder misiniz?
Bence Berna'ya verebiliriz direkt sözü.
Biraz
Belki
soruyu
ben.
Da
Tamam.
Karmaşık sordum galiba.
Yani şöyle, aslında biz aslında adaya genel olarak temel yaklaşımımız da buradaki doğal kültürel varlıklarının peyzaj dokusunu korumak üzerineydi. Ve buradaki aslında korurken de potansiyellerini keşfederek, bunları tespit ederek nasıl zenginleştirip geleceğe taşıyabiliriz, geleceğe aktarabiliriz. Bunun üzerine aslında biz üst ölçekteki, yani ada genelindeki yaklaşımlarımızın temelini oluşturduk. Yani bildiğimiz gibi de buradaki adanın genel peyzaj dokusu, orman dokusu ancak, yani %60'a yakın orman dokusu ancak meydanın da içinde yer aldığı kent dokusu, yani kent baskısının olduğu alan kendi içinde çok zengin kültürel peyzaj mirasına da sahip. Yani bu bahçecilik kültürüyle egzotik türlerin varlığı, sokaklarında gördüğümüz ağaç dizileri, geçmişte yapılan, bugün devam ettirilmeye çalışılan olarak gördüğüm yetiştiricilikler ve birçok yani birçok üretken, üretici peyzaj katmanları, bağlar, bostanlar, hepsi aslında çok değerli ve hepsi birbirinden bağımsız da olsa çok değerli katmanlar. Bizim aslında burada öngördüğümüz bu katmanların hepsinin birbirini beslemesi ve bunların da bir takım ekolojik girdiler ile bir çerçeveye oturtulması ve yani günümüz koşullarını da ele alarak ve gelecekte karşımıza çıkacak iklim krizini de değerlendirilerek aslında bu ekolojik çerçevenin oluşturmasını düşündük. Bu noktada da aslında su yönetimi, yani su krizini ve buradaki doğal peyzaj dokusunu birlikte ele aldık. Yani buradaki tarihi sarnıçların, su kuyularının, depoların, su depolarının da birlikte işleyecek doğal ve çeşitli bitki örtülerinin sürekliliğini sağlamak üzerineydi. Yani buradaki tabii ki sadece doğal peyzajı değil, ikisini, hepsini birlikte düşündüğümüzde diğer canlı türlerini de, kuşlarını da, balıklarını da ele alacağımız bir birlikte yaşam katmanı olarak gördük aslında adanın genelini ve meydanı. Böyle olunca da aslında meydanda tüm canlıların hassasiyetlerini içinde barındırabileceği bir yaklaşım üzerine oldu. Yani çevresinde gezerken gözlemleyebileceğimiz tüm bu yaşam birlikteliklerini günümüz ihtiyaçları doğrultusunda nasıl yansıtabiliriz? Bu da aslında adanın genelindeki topografyaya uyumlu cadde ve sokaklar bize yardımcı oluyor. Çünkü aslında kendi bize anlatıyor. Yağmur sularını burada toplayabiliriz, değerlendirebiliriz. Yeniden kullanmak için elverişli. Bazı noktalarda da sadece yeniden kullanmak üzerine değil, mevcuttaki su taban seviyelerini yükseltmek için, geçirimli yüzeylerle buluşturmak için birçok potansiyele sahip. Yani biz aslında burada suyu sadece toplamakla da değil, bunu bitkisel katmanla da filtreleyerek, yani günümüze nasıl en verimli şekilde, en performatif şekilde uygulayabiliriz, bunu araştırdık, bunu uygulamak istedik. Böyle olunca da aslında hem bitkisel hem de su katmanlarını birlikte adanın genelinden meydana kadar oluşturacağımız yeşil sürekliliği, su koridorları sürekliliğiyle sağlamamız için olanak sunacağını gördük. Bu tabii sadece adada değil, hani kıyı ile meydanın ilişkisi, adayla kıyının ilişkisi, sizin de bahsettiğiniz aslında kıyıdaki kamusal yeşil alan sürekliliğini de meydanı içine alarak kurgulamak üzerine geliştirdik. Bunları söyleyebilirim şu an herhalde bu günümüz koşullarına uygun peyzaj.
Evet. Belki ben
Evet.
şey kısmında bir ekleme yapabilirim.
Lütfen.
Kurumlar nasıl ikna edilebilirler bu stratejilerin uygulanması için diye de en son bir sordunuz Derya Hanım. Burada aslında şöyle bakmamız gerekiyor. Yani Berna'nın da anlattığı gibi tüm doğal sistemlerin oraya entegre bir şekilde çalışması için yapılacak müdahaleler aslında zaten uzun vadede bizim şu anda yeşil alanlar için, açık alanlar için harcadığımız yani kamu kurumlarının harcadığı, ayırdığı bütçeler bunlar için zaten çok yüksek. Yani bunun için zaten çok büyük bir efor sarf ediliyor. Halbuki o eforu doğanın kendi kendini çevirebilecek, kotarabilecek şekilde bir sisteme, daha doğal bir sisteme aktarabilirsek, kentsel ekolojiyi işte o zaman gerçekten sürdürülebilir hale getireceğiz. Aynı şekilde de ekonomik anlamda işte ikna için tabii ki burada ekonomik faktörler önemli rol oynuyor. Her sene bu yüksek bakım onarım maliyetleri yerine bir kere de aslında bu ekolojik sistemin oraya uyarlanabilmesi, oraya entegre edilmesi için yapılacak efor çok daha ekonomik de olacaktır. Böyle bir ikna belki kabiliyeti olur projenin diye umuyoruz. Çünkü adanın su problemi ya da çöp problemi, bunlar gerçekten gündelik hayatının parçası olan sorunlar. Bu sorunların çözümünü de inanıyoruz ki kurumlar da en etkin, en kısa ve en uzun vadeli sürdürülebilir şekilde umuyoruz ki onlar da aynı şeyleri hedefliyorlardır. Dolayısıyla birlikte bu önerileri gerçekleştirebiliriz diye umuyorum. Buradan da onlara da seslenelim, belki bununla ilgili bir
Evet,
mesaj
seslenelim
verebiliriz.
gerçekten. Neoliberal ekonomiler yani bizi öyle bir döngünün içerisine sıkıştırmış durumda ki kamu idarelerini de aynı şekilde onun dışına çıkamıyorlar. Yani sanki bir cins elleri kolları bağlanmış gibi. Yani umudumuz bu ama umudun da ötesine geçmemiz gerekiyor. %100 gerekli yani yaşamlarımızı devam ettirebilmemiz için bu gerekiyor. Çünkü adaların çok da farklı bir tarafı var. Herhalde karbon ayak izi en fazla olan ilçe İstanbul'da. Yani her şeyi taşınıyor gemilerle. Çöpü, atığı, her şeyi ve hiçbir iyileştirme olmadığı gibi muazzam bir motorize olma durumu var. Halen taşınıyor, motorlu araçlar taşınıyor. Ya 2 senedir o yavaş yaşam kendini muazzam bir hızlı yaşama dönüştürmüş durumda. Umarım herkesin katkısıyla bir şekilde bu süreç durdurulabilir. Çünkü çok çok kıymetli bir yaşam alanı, tüm de şehire, o megapole örnek olabilecek bir yaşam alanı. Herkesin gelip yavaşlayabileceği, kendini doğanın içinde tekrardan bulup anlamlandırabileceği, yani insan odağından çıkıp hakikaten doğanın gözünden bakabileceği ve kendini şifalandıracağı bir yerken biz çok fazla hasta ettik. Aynı Marmara'daki müsilaj gibi maalesef. Siz gençlerden çok şey bekliyoruz
Ben
her anlamda.
katılıyorum. Tamamıyla katılıyorum. Adanın ve adaların kendine yeter sistemler üzerine geliştirilmesi gerekiyor aslında. Hem ekolojik anlamda, hem kentsel anlamda, hem ekonomik anlamda. Ki zaten bence bahsettiğimiz bu ekolojik sistemi eğer hayata geçirebilirsek, gerçekten ada hayatına entegre edebilirsek, yani düşünün örneğin çöpün taşınması, değil mi? Adanın kendi kendine yetebiliyor olması lazım. O çöpün bir şekilde adada dönüştürülebiliyor olması gerekiyor. Bu da aynı zamanda yeni bir istihdam da yaratabilir. Dolayısıyla yalnızca turizm üzerine şu anda gelişmiş, böyle tek tipleşmiş bir ekonomi var orada. Ve onun da kurduğu baskı gerçekten bir kimliksizleşmeye yol açıyor. Halbuki baktığımızda Berna benden çok daha iyi bir şekilde araştırdı bunları, ama işte geçmişinde bostanları, mantarcılığı, lavantacılığı, zeytin ağaçlarıyla
Evet.
çok ünlü bir yer. Yani Bunların hepsi aynı zamanda hem ekolojik olarak adayı kendi kendine yeter bir hale getirecek, hem de bir taraftan da istihdam yaratarak, işte yine karbon ayak izini de azaltacağız ama bir taraftan da istihdam yaratarak adadaki hayatı daha zengin bir hale de getireceğiz ve kimliğini de korumaya devam edeceğiz diye umuyoruz.
En ya bilmiyorum, vaktimiz kaldı mı Zuhal Hanım? Sanki bitmek üzere bir evet, sorum sanırım. Daha olacaktı ama.
Evet, sanırım biraz daha var değil mi? Ben de
tamam. O zaman soruyorum son sorumu sizlere.
Evet.
Yani sizin de çünkü mutlaka beklentileriniz vardır. Burada kamudan, planlama süreçlerinden beklentileriniz neler? Proje yönetimi için bir yapı öngörülüyor mu? Bir yönetim planı hazırlamayı ve bunun organlaşmasını projenizde öngörüyor musunuz? Adalardan, STK'lardan bunun için ne bekliyorsunuz? Bir ayrı program yaparız
yoksa. Evet, kesinlikle. Yani bu sorunun cevabı şimdilik çok kısa olacak. Bunların hepsi bizim amacımız. Ama süreç çok yeni başlamış durumda. Önce bizim kurumlarla, STK'larla, ada halkıyla bir araya gelmemiz gerekiyor. Onun için de tabii ki kurumların atacağı adımlar da çok önemli. İlk toplantılarımızın şu anda takvimi belirli ama toplantı içeriklerine hala ben de hakim değilim. Bizim hedefimizde olan mümkün olduğunca iletişim ağlarını açık tutmak, mümkün olduğunca fazla geri bildirim alabilmek ve projeyi dediğim gibi adayla birlikte evrimleşmeye devam eden, yaşamaya devam eden bir hale getirmek. Projenin amacı bu. Umuyoruz ki yalnızca böyle tek şu anda meydan dönüşürken bir katılımcılık olmasın da 100 yıl sonra, 200 yıl sonra meydan bu katılımcı mekanizmasını devam ettirebilsin ve adalılarla evrimleşmeye, gelişmeye devam etsin. Amacımız o. Umarım bunu yapmak için de biz mümkün olduğunca deneyimimizi, bilgimizi aktarmaya çalışacağız. Ama herkesten de destek bekliyoruz. Bununla ilgili kurumlardan, STK'lardan, ada halkından hep birlikte yapabiliriz ancak. Tek yolu o.
Evet, evet. Bizler için de Dünya Mirası Adalar girişiminden de tüm arkadaşlar size destek olmak çok istiyoruz. Adaların kazanması, daha iyi olması, sizin bu dinamik, güzel projelerinizle. Çünkü biliyorsunuz 6 senedir bizler de Dünya Mirası UNESCO listesine girmesi için çalışıyoruz. Bunlar her biri hepimiz için kazanç. Sizi daha sonra tekrar programda ağırlamak isteriz. Başarılar diliyoruz biz size.
Çok teşekkürler.
Yolunuz açık olsun.
Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Her zaman seve seve geliriz. Çok çok
tekrar
teşekkürler.
Tekrar başka bir programda birlikte olacağız. Süreci zaten takip ediyor olacağız. Tekrar konuğumuz olursunuz. Bugün Zuhal Kol, Berna Yaylalı ve uzaktan da olsa Carlos Sarkozans konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Ve sizlere de tekrar çok teşekkürler.
Biz de çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Evet, hep beraber şöyle bitiriyoruz. Adalar hepimiz.
Evet.
Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.